Ayrım 30, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 334. Büyük balık yarışmasından neşe içinde ve gerçek büyük balık yakalamış dönerlerken uzaktaki kızıllığı görmüşlerdi önce. Ufuk batıda değil de doğuda kızarmış olmasaydı gün batımına yoracaklar, bora çalan kızıl ufkun güzelliğini de alacaklardı. Adanın denizleri, gökleri iyi bilen balıkçıları bir mucizeye şahit oluyorlardı. Güneş aynı anda hem batıdan hem doğudan batıyor, ufuk iki yönde de kızıla boyanıyordu. İlk kim söyledi o sözcüğü? Fısıldadığımı, bağırdığımı hatırlamıyor Deniz. Yangın sözünü hatırlıyor sadece. Bir de gas havuzu yanıyor diyen kendi sesini. Yüksek sesle söylemiş miydi, ötekiler de duymuşlar mıydı bilmiyor. Adaya birkaç mil uzaktaydılar, kuzey yönünden yaklaşıyorlardı. Bulundukları noktadan gas havuzunun görülmesi mümkün değildi. Ama yanının orası olduğunu şaşmaz bir sezgiyle hemen anladı Deniz. Balıkçı Jean, orası gas havuzu tarafı. Orada bir kayalıklar, bir de sizin ev vardır, haklısın dedi. Daha iyi görebilmek için dürbününü aldı. Evet, Allah kahretsin, gas havuzu yanıyor. O zaman tuhaf ama iyi bir şey oldu. Beynimin içi boşaldı sanki. Her şeyi görüp izleyen ama düşünmeyen, hissetmeyen bir robota dönüştüm. Psikoloğun kara delik dediği duyarsızlık ve yokluk boşluğuna saklandım. Daha önce de başıma gelmişti birkaç kez. Herkesi hayrete düşürecek kadar duygusuz, tepkisiz, soğukkanlı oluyordum böyle anlarda. Yine öyle sessiz, sakin, heyecansız beklediğim iskeleye yanaşmamızı. Can'ın eli omuzumdaydı. Bir tek o eli hissediyordum. Aklımda ise sadece bir Jean vardı. Yarıda kesilmiş şenlikten arda kalan ne varsa, şaşkınlık, boş şişeler, balıklarla, deniz kızlarıyla süslenmiş ağlar, terk edilmiş abur cubur tezgahları, yarım kalmış neşe, susmuş müzik, bijörne alınan kırmızı otomobil, bayram kıyafetleriyle insanlar. Hepsi iskele meydanında toplanmış, büyük balık yarışmasından dönen teklileri bekliyorlardı. Ödül vermek için değil, yangını haber vermek için. Tekneden Jean'la birlikte atladık. İskeleden, meydanda toplanmış kalabalığa doğru koşmadan, acele etmeden yürüdüm. Adanın insanlarını tek tek değil, yekpare bir duvar gibi, alacakaranlıktan daha koyu bir leke gibi gördüm karşımda. Dost değillerdi. Felaketi paylaşmak için değil, yabancının lanetini engellemek için dizilmişlerdi oraya. İçimde böyle duydum. Ben önde, Jean hemen arkamda, iskelenin sonuna vardığımızda kalabalığın arasından küçük sarı bir yıldız bana doğru kaydı. Pappa diyerek kollarımı atladı. O zaman ağlamaya başladım. Ya anneanne ile dede? Gastavus'u kundaklılıklarında evde kimse yokmuş. Sen adadan ayrıldıktan birkaç saat sonra yapmışlar bu işi. Herkes kendini dansa, müziğe, eğlenceye kaptırmışken. Biliyorsun, deniz tarafındaki kapı hep açık bırakılırdı. İçeri girmeleri zor olmamıştır. Zaten içeri girmeleri de gerekmezdi evi kundaklamak için. Vahşi herifler. Köpeğin kulübesini bile ateşe vermişler. Üstelik kurtun zincirini çözmeden, canlı canlı yanmasına aldırmadan. Tamamen mi yandı ev? Hayır, tamamen değil. Adanın iyi bir itfaiye grubu vardır. Zaman zaman hepimiz gönüllü çalışırdık orada. Yetişmekte gecikmemişler. Yine de evin kuzey kanadı, yani benim kullandığım oda, hatırlarsın, yaşlı kaçak şairin odasının tarafı yanmış. Mutfak, senin de kaldığın yukarıdaki oda, deniz tarafı hala duruyor. Kundakçılar bulundu mu? O motosikletli dazlak heriflerden kuşkulanmıştım ben zaten. Yakalamışlar. Yabancıya bir ders vermek istemiştik. Yangının büyüyeceğini düşünmedik diyorlarmış. Her şey benim yüzümden oldu diyor Elif. Adaya gelmeseydim, şenliğe katılmasaydım, Bjorn'le birlikte meydanda şov yapmasaydım, o pis Nazi bozuntuları tahrik olmayacaklardı. Bütün bunlar da olmayacaktı belki. Son sığınağını da yaktım. Orada da rahat vermedim sana. Saçmalama anne. Seninle hiçbir ilgisi yok bunların. Acı olan kötü tohumun o uzak adaya bile atılmış olması. Adalılar korkuyu öğrendiler. Artık korkuyorlar. Korkmaya başlayınca düşman ve zalim olur insanlar. 2-3 gün içinde o kadar çok şey değişti ki adada. Büyü dağıldı. İyilik ve masumiyet yenildi. Şeytan Prenses Ulla'yı bir kez daha öldürdü. Son kalede düştü. Ama senin yüzünden değil. Cevabından korktuğu soruyu sormaya cesaret ediyor. Adaya dönecek misin? Dönmek için gelmedim. Yalnız olsaydım dönerdim belki. Ama bir Jörn'ü feda edemem. Korku, düşmanlık, gerginlik, şiddet olmayan bir sığınak hazırlamak istemiştim ona. Beceremedim. Galiba sen haklıydın. Babam haklıydı. Sığınacak yer yok. Sanırım gaz havuzun sahibi yaşlı şair, geç de olsa bunu anladığı için son verdi hayatına. Deniz'in kaldığı odadaki not defterlerini, yaşlı adamın el yazısı yazdığı şiirleri, Deniz'in yazdıklarını, bir de çekmecedeki, üstünde büyüdüğü zaman bir Jörn'ü vermek için yazan fotoğraf, CD'lerini hatırlıyor Elif. Hepsi yangında yanmış olmalı. Yüreğinde onları görmüş, okumuş olmanın ağırlığını hissediyor. Bu ağırlığı oğluyla paylaşmalı, yoksa taşıması büsbütün güç olacak. Sana bir şey söylemeliyim. Odandaki masanın üstünde duran defterleri karıştırdım. Bağışla beni. Bilirsin, çocukluğunda bile yapmamıştım böyle bir şey. Sana ait özel eşyaya dokunmamaya gayret ederdim. Ama o gün adadan ayrılmadan önce senin odanın önden geçerken kapı aralıktı. İçeri girdim. Aslında sana daha yakın olmak, seni daha iyi anlayabilmek istiyordum. Masanın üzerindeki defterleri karıştırdım. Yazdıklarının birkaç satırını okudum. Yaşlı şairin şiirleri, yazıları da vardı. Sonra çekmecedeki CD'leri merak ettim. Şeytan dürtü derler ya, işte öyle bir duygu. Fotoğrafları gördüm. Bjorn büyüdüğü zaman ona göstereceğim fotoğrafları. Sanki sadece senin değil, hepimizin, bütün insanların yazgısının ve acısının yoğunlaştırılmış özetiydi o dört fotoğraf. Huzursuz bir sessizlik oluyor. Hepsi yandı, iyi de oldu diyor Deniz. O yazıların, o fotoğrafların ağırlığıyla bir adım bile atılamazdı. Hepsi yok olmadan, silinmeden hiçbir şeye yeniden başlanamazdı. Bir kundakçı belleğimi de tutuştursaydı keşke. Şimdi düşünüyorum da o kanlı yükü Bjorn'un sırtına yüklemeye hiç hakkım yoktu. İyi ki yandı hepsi. Adım atmak dedi, yeniden başlamak dedi. Elif içinden kabaran bencil sevincin, neşenin, umudun sesine yansımasından ürkerek susuyor. Bir an kocaman yatakta minicik bir yer kaplayan çocuğu seyrediyorlar. O kadar küçük, o kadar korunmasız görünüyor ki ikisinin de içleri sızlıyor. Çocuğun üstüne kapanmak, küçük varlığı dünyanın bütün kötülüklerine karşı korumak isteğine kapılıyorlar. Aynı anda aynı fotoğraf karesini anımsadıklarını bilmeden tel örgüler arkasında küçük oğlunu göğsüne bastırmış, korumaya çalışan, başına siyah çuval geçirilmiş, yaralı, tutsak babanın hayali gözlerine ve yüreklerine oturuyor. Sence insanların dünyasında yapabileceğin bir şeyler var mı anne? Bjorn'u büyütüp yetiştirmem gerek. Ondan sorumluyum ben. Onu birlikte büyütüp yetiştiririz. Hepimiz sorumluyuz ondan diyecekken son anda kendini tutuyor Elif. Bunu duymanın Deniz'i inciteceğinden, ürküteceğinden korkuyor. Tabii ki yapabileceğin şeyler var. Senin donanımınla, yeteneklerinle neler yapılmaz. Sen iste yeter ki. Bugün yol boyu düşündüm ne işe yararım diye. Hiçbir şey yapamazsam yemek sofra fotoğrafçılığı yaparım. Böyle bir iş olduğunu biliyor muydun? Vahşetin, şiddetin fotoğrafını çekmektense yiyeceklerin, süslü sofraların fotoğrafını çekmek daha iyi. Bir arkadaşımın oğlu bu işi yapıyor. Ben de arkadaşımdan duydum. Böyle bir fotoğrafçılık dalı olduğunu. Bayağı da kazandırıyormuş. Evet tabii, kazanmak lazım. Sesindeki teslimiyete, yenilgiyi kabullenişe, sıradana boyun eğişe dayanamıyor. Ne biçim bir kadınım ben? Şimdi de oğlum normal hayata dönmeyi planlıyor. Çocuğunun rızkı peşinde koşan aile babası olmaya hazırlanıyor diye helak ediyorum kendimi. Hepsi çözülür, merak etme, diyor. Haklıymışsınız. Sığınacak yer yokmuş dedin ya biraz önce. Dünyada kalmasa bile insanın gizli, derin bir yanında, kendi içinde sığınacak bir yer her zaman vardır. Sığınacak yer gerçekten kalmadığı zaman insanların dünyası sona ermiş olacak. Son sığınak insanın kendi yüreği, kendi toprağıdır belki. Artık evimize dönelim kedicik. Ben de özledim evi. Kediler çok, çok uzaklarda da olsa evlerine dönmek için çabalarlar. Yollarda telef olmazlarsa er geç dönerler eve. Hastanenin bahçesinin gözlerden ırak bir köşesindeki bankın üstünde yatıyor. Başında tanımadığı, bilmediği kurşun gibi bir ağırlık. Midesinde pis bir bulantı, göz kapaklarında ağır taşlar. Can kurtaranların, polis otolarının acı siren seslerini duyuyor. Buraya nasıl, ne zaman geldiğini bilmiyor. Nerede olduğunu da bilmiyor zaten. Vurulmuş da yatıyor belki dağın bir koyağında. Kafasından vurulmuş, midesinden vurulmuş, gözlerinden vurulmuş. Kalkmaya, doğrulmaya çabalıyor. Başı dönüyor, öksüre boğula kusuyor. Kusunca biraz ferahlıyor. Kendi burnuna kadar gelen alkol kokusuyla hafiften ayılıyor. Alacakaranlıkta etrafına bakınıyor. Hastane binasını tanıyor. Beyaz ya da yeşil mavi hastane kıyafetleriyle gece nöbetinden çıkmış birkaç doktor, birkaç hemşire geçiyor uzaktan. O zaman kendine geliyor. Ben ne ettim? İlk ciddi içkisi, ilk sarhoşluğu. Her gencin başına gelir derler. Bizim başımıza gelmez. Bizim o taraflarda içilmez. Ne şehirde ne dağda. Hele de şimdi, şu halimizde. Başına gelmiş gelecek her belayı hak ediyorsun sen Mahmut. Pisliğin tekisin. Taksiden yarı yolda inip önüne çıkan ilk içkili kenar mahalle lokantasına gitmeyi akıllılık mı sanmıştın? Aklın sıra adamları oyalayacaksın, izini kaybettireceksin, hastaneyi bulmalarını güçleştireceksin. Aklın sıra zelalini koruyup esirgeyeceksin. Sen sıfır numara budalasın Mahmut. Caşsın, caş. Eşek sıpası seni. Hastaneye giden yoldaki sıra sıra biracıları, mağdut aşçı dükkanı görünümlü meyhaneleri o anda görmedin. Kaç kere geçtin önünden, kaç kere içeri baktın merakla. Demek ki peyledin, bir gün giderim diye. Bok vardı taksiden inip o tek tekçiye gidecek. Suntulu bir küfür savuruyor kendine, hayata, meyhaneye, dağa, ovaya, kadere, herkese, her şeye. Nizanim, çiji diyabikim. Anasını. Canı içmek istemiş miydi? İçkiyi bilmezdi ki canı istesin. Biraz rahatlamak istemişti sadece. Düşündüğü, planladığı gibi Zelal'i hastaneden kaçırıp kaldığı eve getirmek hiç de kolay değildi. Odadaki huysuz hasta kadını atlatacaksın, hastane personelini, koridordaki doktorları, hemşireleri, kapıdaki görevlileri atlatacaksın. Bir taksi bulup bindireceksin. Bu arada Zelal'in biraz da olsa kıpırdayabilmesi, yürüyebilmesi gerek. Hadi taksiye bindiler diyelim. Kaldığı köşk bozması eve kadar gelmek hepten tedbirsizlik olur. Daha önce inerler arabadan, şoför bilmemeli nerede kaldıklarını. Sonrasında kucağında taşır Zelal'i. Tüy gibidir Zelal, ağırlığı ne olacak ki? Bütün bunları düşünüp gerilmiş, salim düşünmek, güç toplamak için biraz rahatlamak istemişti. Üstelik peşimdelerse daha iyi fark ederim bir yere oturup bir şey içerken. Bira demişti garsona, diplerdeki bir masaya çöküp. En aşina olduğu tek içki biraydı. Hem de en az alkollü, en zararsız olan. Bir dublede vodka vereyim mi yanına diye sormuştu garson ikinci biradan sonra. Ver demişti. Canı istediğinden değil, racona uygun davranmak, garsonu boş döndürmemek, biraz daha uzun oturabilmek için. Kafası hafiften hafiften dumanlanmaya başlayınca hoşuna gitmişti. İyi geldi, rahatlattı. Bir hikmeti var ki içiyorlar bu Merit'i. Ne zaman çıkmıştı oradan? Hastaneye kadar nasıl gelmiş, bahçe kapısından içeri nasıl girmişti hatırlamıyor. Acili sormuştu. Halinden hasta sanıp göstermişlerdi acil servisin kapısını. Bir süre dönüp dolaşmıştı koridorlarda. Zelal'in yattığı servise çıkan merdiveni bulabilmek için herhalde. Sonra bulamamış, iyice kötülemiş, nasıl, ne zaman hatırlamıyor. Kendini bahçeye atmıştı. Şimdi ayılıyor işte yavaştan. Başı, şakakları zonkluyor, gömleği terden bedenine yapışmış, pis kokuyor. Kendi kokusundan iğreniyor. Bulunduğu yerden tam göremiyor ama hastanenin kapısında bir telaş, bir koşuşturma olduğunu fark ediyor. Ana kapıdan giren polis arabasının sarı alarm ışığı siren seslerine karışıyor. Yine ne var, ne oldu kim bilir. Saat kaç? Biraz önce ezan okunmuştu. 6'ya geliyor demek ki. Geç kaldım. Zelal'e geç kaldım. Herkes uyanmıştır şimdi. Bu patırtı gürültünün ortasında kapıda her ne iş içinse bir sürü polis birikmişken Zelal'imi nasıl çıkarırım hastaneden? Nasıl kaçırırım? Yüzünü yıkamak, başını serin bir suyun altına tutmak istiyor. Dağda Zelal'le yeni bir güne uyandıklarında Pınar'a koşarlardı. Ağaçlarla, çalılarla gizlenmiş bir taşın arasından akan serin suda yıkanıp yuvarlardı. Zelal suyu avcuna alır, içine güzel kokulu bir yaprak, bir dağ çiçeği atar, öyle içerdi. Billur suyun o kayanın arasından sırf kendileri için fışkırdığına inanmışlardı. Ben buraları iyi bilirim. Daha önce bu pınar yoktu. Su, taşı bizim için, susuzluğumuzu gidermek, sevdamızı kutsamak, günahlarımızdan arındırmak için deldi derdi Mahmut. Kendini Ferhat gibi düşünürdü. Taş yerinde ağır derler. Dağlarda hem mazlum hem Ferhat'tım. Rüstem'e zaldım. Dağlarda temizdim, güçlüydüm, kahramandım. Buralarda kimim, neyim ben? Sarhoş bir fare miyim? Yoksa ne kendini, ne sevdiğini korumaya mecali olmayan bir kaçak mı? Tek dayanağı, tek umudu, kimdir, nedir, nerededir, döner mi, dönmez mi bilinmez, bir garip yazar olan zavallı Mahmut. Sevdiğini kurtarmaya gelirken, iki kadehte kendini yitiren Mahmut. Zelal'i ziyarete geldiği bir gün, giriş katını şaşırıp da hastanenin labirent gibi koridorlarında kaybolduğunda, kendini zeminin iki katı altında, garaj gibi, depo gibi bir yerde bulmuştu. Oradan dışarı açılan, bahçeye merdivenle çıkılan bir kapı olduğunu hatırladı. Kapının hemen yanında, bahçe sulamak için kullanılan bir musluk, bir de bahçe hortumu görmüştü. Önce orayı bulmalıyım, yıkanmalıyım, kana kana su içmeliyim, serinlemeliyim. Vücudu ateş gibi yanıyor. Ateşim var benim, hastayım, nabzını sayıyor. Evet, çok ateşim var benim. Fakülte günlerini hatırlıyor. Şimdi bu hastanede çiçeği burnunda doktor da olabilirdim. Böyle beyaz gömlekli, afili. İnsanların dertlerine derman olmaya, acılarını dindirmeye çalışan. Ağır ağır yürüyor arka tarafa doğru. Hortum yerinde değil ama musluğu buluyor. Avucunu suyun altına dayayıp kana kana içiyor. Gecenin serinliğini emmiş su, yüreğine de kafasına da iyi geliyor. Gömleğini çıkarıp boynunu kollarını yıkıyor. Şimdi daha iyi. Artık Zelal'in odasına çıkabilir. Her ne olmuşsa giriş kapısı daha bu saatten ana baba günü. Oradan giremez. Diğer saatinden önce komazlar içeri. Deponun oradaki kapıyı denemeli. Karanlık dar merdivenlerden aşağı iniyor. Kapı açık. Etrafta kimse yok. CH bloğunu elinde sonunda bulur. Olmadı. Zelal'in pek sevdiği eylem hemşireyi bulup ona sorar. Zelal'e geç kalmadan ulaşması gerek. Zaten geç kaldım bile. Pis sarhoşlar gibi sızıp kalmasaydım, şimdi belki de Zelal'le birlikte takside olacaktık. Kapıdan içeri giriyor, yarı aydınlıkta karşıdaki geniş koridora doğru ilerliyor. Önüne ilk gelen merdiveni tırmanmaya başlıyor. İki kat merdiven çıkarsam giriş katına varırım. Asansörü buldum mu, ondan sonrası kolay. camlı kapılardan, loş koridorlardan, başka kapılardan, başka koridorlardan geçiyor. Bir takım merdivenlere çıkıp iniyor. Zeleli yoğun bakımdan çıkarıp da odasına taşıdıkları gün odayı ararken servisler arasında ilk kaybolduğu zaman da böyle olmuştu. Birazdan bağırarak uyanacağı bir kabusta gibi hissetmişti kendini. Koskoca bir labirent gibiydi hastane. Giriş katına çıkmayı beklerken C3 bloğunun önünde durduğunu fark etti. Ortalık apaydınlıktı. Gün çoktan ağarmıştı. Bir de ışıkların tümünü yakmışlardı. Kalabalık bir sessizlik vardı koridorda. Zelal'in odasının önünde birkaç üniformalı adam duruyor, ellerindeki kağıtlara bir şeyler yazıyorlardı. Mahmut o zaman anladı. Ayılırken sarhoş kafayı gördüklerini, duyduklarını anımsadı. Düşmemek için bulunduğu yerde duvara dayandı. Nasıl oldu da aklıma getirmedim, nasıl oldu da düşünemedim, benden önce geleceklerini, işi bitireceklerini. Kız elimizde demişti adam, inanmamıştı, blöf sallıyor sanmıştı. İtirafçı abisi ise gerçekten kıyamaz kardeşine diye düşünmüştü. Zelal'in yattığı odaya doğru yürüdü. Koridordaki adamlar odanın kapısına varmadan durdurdular. Hastan burada yatıyor dedi. Kimmiş hastan bakalım, kimliğini ver. Kimliğini çıkarttı. Hanımım dedi. Adı Zelal, ameliyatlıydı, dün bu odadaydı. Adamlar bir an acısınlar mı, kollarına yapışıp tutup götürsünler bilemeden durdular. O an hiçbir şey umurunda değildi. İster vursunlar, ister öldürsünler, ister tutuklasınlar. Odaya doğru hamle etti. Oda bomboştu. Ne Zelal'in ne de yaşlı hastanın karyolaları vardı. Yerler ilaçlı sularla paspaslanmıştı besbelli. Buram buram lizol kokuyordu. Burada kapının önündeki yatakta yatıyordu diye fısıldadı. Dün akşamüstü gördüm onu en son. İyiydi, yakında çıkacaktı. Neyim olur demiştin? Kadınım, doğmamış çocuğumun anası. Zelal'im olur. Hele sen bir gel bizim amirin oturduğu doktorlar odalarına kadar. Ne oldu ona? Biri bir şey mi yaptı Zelal'e? Yarası mı açıldı yeniden? Bir şey yok, bir şey yok. Sen hele bir gel. Yine kapılardan, koridorlardan, merdivenlerden geçtiler. Görevlilerden biri hafifçe kolundan tutuyordu. Sendeleyip düşmesin diye mi, kaçmasın diye mi anlayamadı. Sessiz, dirençsiz, kendini bırakmış yürüyordu yanlarında. Umurunda değildi ne yapacakları. Alıp götürsünler, atsınlar içeri, umurunda değildi. Çabalamak, kaçmak, kovalamak gerekmiyordu artık. Korunacak bir Zelal, yaşanacak bir ömür, doğacak çocuklar, gidilecek denizler yoksa kaçmaya, çırpınmaya ne gerek var? İçeri soktukları odada yüzü tanıdık gelen genç doktoru görünce canlanır gibi oldu. Vukuatın olduğu odanın kapısından aldık amirim. Kimlik kontrolü yaptık. Mahmut Bozdak adına bir kimlik çıktı üstünden. Zelal adlı kadının karısı olduğunu söylüyor. Sabahın bu saatinde ne işin vardı? Ziyar saati değil, bir şey değil dedi. Amirim dedikleri adam. Ben hastamı geceleri hep bahçede beklerdim. Dün gece de uyumuşum dışarıda. Sonra gün ağarırken sesleri duydum. Meraklandım. Merak etme dedi genç doktor. Hastan iyi. Sonra amire döndü. Kendisini tanıyorum. Hastanın eşidir gerçekten. Hastanemize ilk yatırıldığı geceden beri burada. Hasta sahibi de tanırsınız herhalde. Ünlü bir yazar. Ömer Eren. Otur dedi amir emretmeye alışık bir sesle. Hastan iyi ama şoktaymış. Konuşamıyormuş. İfadesini alamıyoruz. Sen belki yardımcı olursun. Hasmınız, düşmanınız falan var mıydı? Yaşlı hasta kadını vurdular ama bana sorarsanız asıl hedef o değildi. Hasmımız, düşmanımız yoktu dedi Mahmut kesin bir sesle. Sustu, doktora döndü. Görebilir miyim onu? Odasını değiştirdik. Şimdilik hangi odada olduğunu kimsenin bilmemesi daha iyi. Senin bile. Merak etme. Gerçekten de iyi. Çok korktu, şoka girdi. Kendine gelebilmesi için bir süre uyutacağız. Şimdi de uyuyor zaten. İzin verin, burada, kapıda falan bekleyeyim. Kendine geldiğinde hemen görebilmek için. Zaten gidecek halim yok. Ateşim var galiba. Kendimi çok, çok kötü hissediyorum. Biliyor musunuz, ben de 3,5 yıl kadar tıpta okumuştum demek geldi içinden. Ama sözler dudaklarından çıkmadan tutmayı başardı. Tahkikatı biraz daha derinleştirmeye kalkarlarsa en doğrusu töre kurbanı, zavallı, cahil, mağdur köylüyü oynamak. Benim ile gelin dedi genç doktor. Gerçekten kötü görünüyorsunuz. Bir ilaç vereyim size. İzniniz var mı müdür bey? Tabii buyurun. Hipokrat yemini hasta ile ilgilenmeyi gerektirir. Zaten usulen bir zabı tutacağız. Sizler de tanıdığınıza bildiğinize göre bu beyle işimiz yok. Hemen yanda ilaç ve malzeme deposu olarak kullanılan odaya girdiler. Genç hastamız, adı Zelal'di değil mi? Mesut abimdi. Mahmut Kast'ın şifresini iletmemi istedi size. Sesi hele de şifre derken alaycıydı ama dost ve suç ortağı bir hali vardı. Onu çıkarabilir miyim hastaneden diye sordu Mahmut. Çıkaramazsınız. Hem sağlığı henüz elverişli değil hem de burada güvende artık. Çok ciddi korumaya aldık. Hastane adının kötüye çıkmasını istemez. Olan zavallı yaşlı hastamız oldu. Kızın yerine onu vurdular. Mesut kim? Abi olur. Laf sizde kalacak değil mi? Evet, bende kalacak. Töre cinayeti olmalı. Ben Zelal'i tanıdığımda töreden kaçıyordu. Beraber kaçtık. Burada güvende olduğumuzu sanıyorduk. Demek ki yerini bulmuşlar. Zavallı yaşlı kadın. Ecel ne biçim şey. Kader ne biçim şey. Zelal'in yerine öldü. O öldü. Eylem hemşirede yaralandı. Nişanlımdı. Şiddet her yerde kol geziyor. Hep de masumları vuruyor. Al şu hapları hemen iç. Gerçekten ateşin var. Hastalanıyorsun. Sonra da içeride bekleyen memurun birkaç sorusuna cevap ver. Sağlam bir adres göster varsa ve git buradan. Birkaç gün kendine güvenli bir yer bulup dinlen. Sağ olun. Biliyor musunuz? Ben de tıpta okuyordum. Fazla okuyamadım. Sadece 3 yarı yılcık. Sonra ayrılmak zorunda kaldım. Sizden bir ricam var. Bir aksilik olursa eğer, Zelal'i Ömer Eren'e teslim edin. Zaten hasta sahibi olarak da o görünüyor, sizin de söylediğiniz gibi. Aklınıza başka şeyler gelmesin. Bu karışık bir hikaye. Kısaca söylemek gerekirse, Zelal otogarda otobüsümüzü beklerken kaza kurşunuyla vurulduğunda, orada tesadüfen bulunan yazar halimize acıdı, bize yardım etti. Zelal'i buraya getirip yatırdı. İnsaniyetten yani. Şu sırada o kadar kötü bir durumdayız ki, tek güvendiğimiz Ömer Bey. Şimdi şehir dışında ama yakında dönecek. Telefonunu vereyim size. Tamam, anlaştık. Sen de aramızdaki bu konuşmayı olmamış say. Kimseye söz etme. Her şey yeterince karışık zaten. Tam odadan çıkacakken doktor durup kolunu tuttu. Kimsiniz, nesiniz bilmiyorum. Sadece kızın masumiyetiydi beni etkileyen. Bana duyduğu çaresiz, masum güvendi. Bazen masumiyetin en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. 30. ayrımın sonu, sayfa 344.